Ayrım 6.
14. Bölüm. Frida Kahlo'dan Claude Monet'e. Engebeli, inişli yokuşlu, içine düşenleri afallatan, yoran, uğultulu bir vadiden, sessiz, dingin, huzur verici, uçsuz bucaksız bir düzlüğe, amansız bir kasırganın ardından yorulmuş bedenlerin ve ruhların soluklandığı sakin bir kıyıya çıkmış gibiler. Nisa Sezen, villanın giriş katından bile geniş bir alanı kapsayan atölyesini 3 bölüme ayırmış. Sol tarafta toplu ya da kişisel sergilerde yer almış tabloların toplandığı küçük bir galeri var. Ortada, geniş alanda yeni çalışmalarını yapıyor Nisa Hanım. Sağ taraftaki dinlenme bölümü ise yumuşacık minderlerle beslenmiş, geniş bir divanla şık bir bambu koltuk takımından oluşuyor. Nisa Hanım'ın resim çalışmalarına mekan olan orta bölümün karşı duvarında Monet'in gün doğumu tablosunun dev bir kopyası asılı. Hemen önünde iki tuval, üzerinde tamamlanmayı bekleyen tablolarıyla öylece duruyorlar. Nisa Hanım, biraz önceki hırçınlığıyla taban tabana zıt, en uysal haliyle iki tabloyu aynı anda yürütmem şaşırtmasın siz diyor. Hep böyle çalışırım ben. Başlamak için duygularımın belirli bir düzeye ulaşması gerekir. O yoğunluğu yakaladığıma emin olmadan asla işe koyulmam. Ancak değişken bir yapım var. Tek noktada birleştiremediğim duygularım birdenbire akışkanlaşarak bambaşka bir yöne kayıp orada yoğunlaşabiliyorlar. Burada gördüğümüz yarım kalmış ya da bitmek için yalnızca birkaç fırça darbesinin değmesini bekleyen tabloların varlık nedeni bu. Tuvallerinden çıkarılıp iki yan duvar boyunca geçici olarak asılmış eksik tabloların sırrı da çözülüyor böylece. İlginç bir durum. Diğer ressamların çalışma tarzları hakkında hiçbir fikri yok Nehir'in. Ancak bunca yarım bırakılmış işin, bunca bölünmüşlüğün Nisa Hanım'ın ruh bütünlüğündeki şiddetli örslenmeden ve bölünmüşlükten kaynaklandığını düşünmeden edemiyor. Biraz önce Nisa Hanım'ın Frida Kahlo galerisini görmemiş, onun hakkındaki aşırı uçlara dayanan yorumlarını dinlemiş olsa, buradaki doğa ağırlıklı tablolara bakarak ruhunu fırtınalara değil, meltemlere teslim etmiş, sakin yapılı, naif bir ressamla karşı karşıya olduğunu düşünebilirdi Nehir. Ama kendisinin de söylediği gibi, öylesine değişken bir yapısı var ki Nisa Hanım'ın, ortada hiçbir somut neden olmadan durduk yerde öfkelendiriveriyor ve ancak öfkesini kusup sakinleştikten sonra dışarıdan bakanların görmeye alışık olduğu güler yüzlü, hoşgörülü, sakin haline dönebiliyor. Deli değil ya bu kadın. Geride bu durumu yaratan çok ama çok önemli nedenlerin var olduğunu hissedebiliyor Nehir. Kabus bitti diye fısıldıyor Dila. Yüzündeki ne anlama yorulacağı belirsiz, alaycı bir gülüşle sıra düşler aleminde. Bundan sonrası kolay. Annemin tablolarındaki yumuşak renklerin dansını seveceksin. Kabuslar, düşler, yumuşak renkler, sert çizgiler ve onların dansları. Hiçbiriyle ilgilenmek istemiyor aslında Nehir. Nisa Hanım'ın ruhsal durumu da umrunda değil. Konak için uygun görülen tabloyu versinler, bitsin bu iş. Ama hayır. Dinlenmeye hiç de hevesli olmadığı yeni bir resim dersine daha girmek zorunda Nehir. Ressamları ölümsüz kılan tablolarıdır diyor Nisa Hanım derin bir iş çekişle. Keşke resme gönül vermiş, kendini bu işe adamış her ressamın adından ve yapıtlarından yüzyıllar sonra da söz edebilse. Eğilip Claude Monet adının altındaki tarihi ve yazıyı okuyor. Fransız izlenimci ressamı 1840-1926. Şimdilerde empresyonist deniyor izlenimci yerine. Önünde durduğu tabloyu ilk kez görüyormuşçasına hayranlıkla seyrediyor Nisa Hanım. İzlenimcilik akımının Monet'in bu gördüğünüz gün doğumu adlı tablosundan kaynaklandığını biliyor musunuz diye soruyor. Nehir de resim sanatı hakkında en az onun kadar bilgiye sahipmiş, tüm akımları en ince ayrıntılarına kadar bilirmiş gibi. Ardından zaten yanıt almayı beklemediğinden ya da alacağı yanıtı umursamadığından anlatmasını sürdürüyor. İzlenimcilik, edebiyat ve resimde karşımıza çıkan ortak bir akım. Realizmin karşıtı. Dış dünyanın, nesnel durumunun değil, sanatçının üzerindeki izleniminin aktarılması. Ressamsa eğer bu sanatçı, birebir gerçek yerine gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas alır. Varlığın gerçekliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak kişisel yorum öne çıkarılır. İzlenimci bir ressamın tablosu, ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tuvale yansıtılmış halidir. Monet'in tablolarında olduğu gibi. Nehir, mavi ve yeşilin hakim olduğu, sarıyla turuncunun da yan renkler olarak kullanıldığı tabloya alıcı gözüyle incelemeye koyuluyor. Denizin mavi yeşil hareleri, üzerindeki açıklı koyulu mavi tonlarında silüetler, sazlıkların belli belirsiz gölgesi, sarıya, turuncuya kesmiş gökyüzü, dingin dalgaların kıvrımları arasında siyah bir balıkçık teknesi ve doğmakta olan güneş. Gökyüzünde asılı kalmış sarı bir benek gibi. Monet'in fırça darbelerinin arasında yaşam vardır, diyor Nisa Hanım. Fırça darbeleriyle renk ve ışık etkisi yaratmayı başaran, doğayı özellikle de denizi bu derece mükemmel tasvir edebilen sanatçı azdır. Kayalara vuran dalgalar, yelkenlilerin suya düşen yansımaları, tutkun olduğu çiçekler, ille de gelincikler ve çoğu tablosunda var olan renklerin üzerinden yükselen o büyülü buğu. Ha, yalnızca doğayı resmettiğini düşünmeyin Monet'in. Şemsiyeli ya da nakış işleyen kadınlar, erkekler, çocuklar, kır sofraları, Monet'in diğer tablolarını da mutlaka görmelisiniz. Dila, Frida'yı, Monet'i bir yara bırakıp, Nisa Sezen tablolarına geçsek artık diye araya girmese, Nisa Hanım daha saatlerce sürdürecek söylevini. Bu kez de Nisa Sezen'in toplu ve kişisel sergilerde yer almış tablolarının bulunduğu labirent gibi birbirinin içine geçmiş birkaç odadan oluşan galeri bölümüne geçiyorlar. Resim sanatına olan ilgisi amatör gözlerle acemice izleyicilikten öteye geçmeyen Nehir, Nisa Hanım'ın tablolarını biraz önce gördüğü dünyaca ünlü ressamların eserlerinden bile daha çok beğeniyor. Renklerin büyülü dünyasına aniden dalış yapınca denizin dibinde iki akıntı arasında sıkışıp kalarak vurgun yemiş bir dalgıç gibi hissediyor kendini. Garip bir sarhoşluk sarıyor her yanını. Biraz öncesine kadar buradaki işini bitirip günlük yaşama dönmek için sabırsızlanan o değil sanki. Bıraksalar saatlerce kalabilir burada. Gözü yormamak için hafifçe loşlaştırılmış iç mekanda ışığın köşelerden verildiği duvarlar boyunca dizilmiş tabloları teker teker incelemeye koyuluyor Nehir. Önden yürüyerek her yapıtın özgeçmişini sayıp döken Nisa Hanım tıpkı Monet gibi genellikle doğa üzerinde çalışmış. Benzer pastel renkleri fırça darbelerini kullanmış. Özellikle Doğuş adlı tablosu Monet'in gün doğumunun farklı bir yansıması sanki. Ancak burada deniz öğesi daha çok öne çıkarılmış. Güneş ise ufuk çizgisinde altın bir top gibi yüzünü göstermekte. Nehir'in bakışlarının tabloya çakılı kaldığını hemen fark ediyor Nisa Hanım. Monet'i taklit ettiğimi düşünmeyin sakın diye gülümsüyor. Aynı akımı benimseyen ressamların eserleri arasındaki benzerlikler kaçınılmazdır. Benzer tarzda çalışırlar çünkü. Karşımdaki nesneyi asla birebir resmetmem. Realizm bana göre değil. Gözlerimden bedenime süzülenler ruhumda nasıl bir etki yaratıyorsa renklerin ve ışığın gücünü arkama alarak hissettiklerimi dökerim tuvale. Ortaya çıkan eser de duygularımın yansıması olur haliyle. Bakmayın onca konuştuğuma. Aynaya bakarak kendi portresini yapan Frida ile sanatsal yönden en ufacık bir ortak noktamız olamaz. Çünkü aynayı duyuşlarımın üzerinde tutuyorum ben. 15. bölüm Depresyon. Tabloların ortak özelliği hepsindeki ana temanın deniz olması. Fırtınalı, sakin, kabarmış, çekilmiş, sahile, kayalara, kumsala, yol kenarlarına vuran dalgalarıyla uysal, köpük köpük, kükremiş, yırtıcı, gökyüzünün grisiyle grileşmiş, mavisiyle masmavi, yağmura uzatmış yüzünü, damlalara açmış göğsünü, kimi yerde alabildiğine mutlu, kimi yerde katran karasına dönmüş kahrından. Deniz, deniz, deniz, deniz. Nedenini kestiremediği bir mahcubiyetle hepsinde deniz var, diyor Nehir. Evet diye gururla gülümsüyor Nisa Hanım. Denizle ben ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız, oğlumla olduğu gibi. Orta yerde asılı kalan sözleri tamamlamak Dila'ya düşüyor. Bu büyük aşkın nasıl başladığını da anlat bari, diyor annesine. Vazgeçilmez tutkunun kökeninde neyin yattığını Nehir de bilsin. Atölyenin sağ tarafında yer alan Dila'nın annemin keyif köşesi dediği dinlenme bölümüne geçerek yumuşak minderli bambu koltuklara yerleşiyorlar. Nisa Hanım kısa süreliğine uzaklara gönderdiği bakışlarını toparlayarak geçmişte yaşananlara artık hoşgörüyle yaklaşabildiğini kanıtlamak ister gibi ılımlı bir tavırla ve yumuşacık boyun eğişiyle anlatmaya başlıyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde sanat adına gelecekten büyük beklentileri olan başarılı bir öğrenci. doğuştan gelen yeteneklerini eğitimle taçlandırarak okullu bir ressam olma yolunda. Ancak tıkır tıkır işleyen düzen unutulmadık bir anda bozuluveriyor. Bir daha indirilmemek üzere rafa kaldırılıyor tüm beklentiler. Ve anasının, babasının göz bebeği, Nazlı Nisa'ları aşk izdivacı nedeniyle okulu bırakıyor. Kimsenin beklemediği bir durum bu. Nisa'nın da. Ne yazık ki Nisa'nın da. O günlere dönmüş, her şeyi tüm canlılığıyla yeniden yaşıyor sanki. Sesi titriyor konuşurken, dudakları, elleri, başını dikleştirip göz pınarlarında göllenmiş yaşlarla güçlükle geriye itiyor. Çok büyük bir hataydı yaptığım. Kararımı verdiğim anda pişman oldum zaten. Ama dönüş yoktu. Suçlu aramak gerekirse tek suçlu bendim. 19 yaşında kavak yellerine karşı duramamıştım, sevmiştim onu. Hem de aramızda onca yaşa rağmen. Bugünkü bakış açımla Halil'in iyi bir sevgili olduğu kadar iyi bir koca olduğunu da söyleyebilirim. Ne var ki bunları görecek, değerlendirecek olgunlukta değildim henüz. En sevdiği oyuncağı elinden alınmış, huysuz bir çocuk gibi oyuncağımı alan kişiye kocama düşman olmuştum. Yaşadığım her şeyin sorumlusu oydu. Suçluydu, cezasını çekmeliydi. Öylesine ulaşılmaz, öylesine hırçındım ki en yakınlarım bile tanımakta güçlük çekiyorlardı beni. Hepsinden nefret ediyordum. Çıkmaz bir sokakta yapayalnızdım. Gün be gün yüzü gülmeyen kapkara bir kin yumağı haline gelmekteydim. Depresyon dedi götürüldüğüm ünlü psikiyatr. Her öğünde yutmam gereken birer avuç ilacın yanı sıra açık havada uzun yürüyüş, işte bu öneri hayatımın dönüm noktası oldu. Yürüyüşlere çıkarken önceleri yanımda birileri oluyordu. Beni yalnız bırakmaya korkuyorlardı çünkü. Attığım her adımda bileklerimdeki kelepçelerin çözüldüğünü, üzerime yapışmış kara lekelerin teker teker bedenimden uzaklaştığını görünce içleri rahatladı, beni benimle bırakmaya razı oldular. İlacımı bulmuştum. Durmak dinlenmek bilmeden saatlerce yürüyordum. Açık havada ki o havanın yağmurlu, karlı, fırtınalı ya da boğucu sıcak olucu hiç fark etmiyordu, doğayla ve kendimle baş başa. Depresyon teşhisi konmuş, bunalımda olduğum uzman ağzından onaylanmıştı ya, biraz daha farklı ayrıcalıklarım olması gerektiğine inanıyordum. Yaptıklarımdan sorumlu tutulmamak, istediğim gibi davranma özgürlüğü. Yürürken başımı havaya kaldırıp, avazım çıktığı kadar bağırabilirdim örneğin. Bir başkası için abuk bir hareketti belki ama kimse bana hesap soramazdı. Birkaç kez denedimse de çabuk vazgeçtim. İlgi çekmek, milleti başıma toplamak değildi amacım. Yürüyüş boyunca kendimle konuşarak da meydan okuyabilirdim çözümsüzlüklerime. Kendi kendime konuşmak. Gitgide bir alışkanlık haline geldi bende. Zaman içinde bu kadarıyla yetinmez oldum. Birileriyle konuşma ihtiyacındaydım. Kimselere güvenim yoktu ama kiminle konuşacağımı buldum sonunda. Sabırla dinleyecek, dinlerken ne söylersem söyleyeyim beni ayıplamayacak, içten içe kınamayacak biricik sırdaşım Deniz oldu. Eskisi gibi çok yürümüyordum artık. Evden çıkıp denize ulaşıncaya kadar yürümek yeterli oluyordu. Tarabya'da oturuyorduk o zamanlar. Can dostuma bir an önce kavuşabilmek için kestirme yollar bulmuştum kendime. Daracık sokaklardan sabırsızlıkla geçerken bir gün bile aşığından uzak duramayan iflah olmaz bir kara sevdalıydım artık. Saatlerde konuşuyorduk onunla. Harika bir paylaşımdı aramızdaki. Gizlimiz saklımız yoktu. Yüreğimin kapılarını ardına kadar açmıştım ona. İçini acıtan her şeyi, yaptığın her türlü olumsuzlukları savur bana diyordu. Savur ki o acılarından arınabilesin. Dediğini yaptım. Ortak oldu dertlerime, benimle ağladı, benimle haykırdı paylaştığımız isyanı, benimle güldü dingin zamanlarımızda. Kimi kez köpük köpük, kimi kez azgın dalgalarıyla eşlik etti çığlıklarıma. Bendeki değişimi iyileşiyor diye yorumluyordu yakınlarım. Bir dereceye kadar doğruydu. Deniz'in telkinleriyle kendimi suçlamaktan vazgeçmiştim en azından. Geçmişi sorgulayacağıma, geleceğe bakmaya hazırlanıyordum üstelik. Az şey miydi bunlar? Ancak canlılığını yitirmiş, bir daha asla işlev göremeyecek bir yer vardı yüreğimde. Aşkı öldürmüş, oraya derinlerde bir yere gömmüştüm. Beni örseleyen, kangren olmuş, habis bir dokuyu taşıyordum artık bedenimde. Çarpık sayılabilecek bu yaklaşımıma da karşı çıkmadı Deniz. Ölü de olsa söküp atma yüreğinden dedi. Bir süreliğine aşksız yaşamayı dene, başarabilirsin. Haklıydı. Madem beni yaralayan aşktı, görmezden gelmek, yok saymak ona verebilecek en iyi ceza şekli olacaktı. Birden ferahlamıştım. Daha iyimser bakabiliyordum olaylara. Evin içinde az da olsa gülüp konuşabiliyordum artık. Neşeli halimi çoktan unutmuş, yakın çevrem bile hayretler içindeydi. Tüm bu gelişmeler beni denize daha çok bağladı. Ona olan minnetim gün be gün katlanarak artıyordu. 16. bölüm. Denizi resmetmek. Denizi resmetmek. Bir gün hiç ummadığım bir anda yaşamımın daha sonraki bölümlerinde gerçekleşecek mucizenin ilk işaretini aldım. Denize karşı bir banka oturmuş, elindeki kalemle önemli gördüğüm yerlerin altını çizerek, altını çizdiğim o önemli yerleri denize okuyup, kendi izlenim ve yorumlarımı onunla paylaşarak kitabımı okuyordum. Birden nasıl oldu bilmiyorum, denizi resmetmek geldi içimden. Öylesine heyecanlıydım ki, parmaklarım kıpır kıpır, kalbim göğüs kafesimi yarıp dışarı fırlayacak sanki. Kitabın kapağını çevirip, ön sözden önceki boş sayfayı karşıma aldım ve ayların susamışlığıyla denizimi çizgilerimle buluşturuverdim. Yetmedi bu kadarı. Yetmezdi, yetemezdi. Onca zamanın özlemi vardı içimde, deli gibiydim. Kitabın sayfalarını hızla çeviriyor, elimin altına düşen her boşluğa dalgalar yerleştiriyordum. Uysal, hırçın, köpürmüş, kumsalla öpüşen, nazla salınan benim dost dalgalarım. Deniz, ben ve çizgilerim. Harika bir üçlü oluşturmuştuk. Ancak eksik kalan bir şey vardı, renkler. Onları da aramıza aldık mı, keyfimize diyecek olmayacaktı. Kitabı banka bıraktığım gibi fırlayıp kalktım. Hafiften çiseleyen yağmura gülümseyerek, ivedi adımlarla yolun karşı tarafına geçtim. O an için hiçbir işe yaramadıklarını düşündüğüm yığınla dükkan ve mağazanın içinden aradığımı buldum sonunda. İki yüksek binanın arasına sıkışmış kalmış, yıkılmayı bekleyen eski yapının girişindeki küçücük kırtasiyeci. İçeri nasıl girdiğimi, doğal afet bölgesinden günler sonra kurtarılmış bir kazazedenin açlığıyla resim malzemelerine nasıl sarıldığımı bilemiyorum. Ne var ki, duyduğum çıldırtıcı özleme rağmen elime aldığım her nesneyi geri bırakmak zorunda kalıyordum. Ya yapamazsam, ya beceremezsem, parmaklarım gibi renkler de ihanet ederse bana, eder eder, yüreğimin ihanetine de uğramadım mı öncesinde, ya da intikam almaya kalkarlarsa benden? Aylardır uğramadım yanınıza, hatırınızı sormadım, bizim için yoksun artık derlerse, yağlı boya, yanına bile yaklaşamıyorum. Sulu boya, o da olmaz, kırgındır bana. Resim kağıtları kalsın, bembeyaz yüzleriyle aşağılar gibi bakıyorlar suratıma. Ne arzu etmiştiniz diyor tezgahın arkasındaki güleç yüzlü genç kız. Bloknot diyorum, beni bile şaşırtan kararlılığımla. Büyük bir bloknot. Bu iyi mi? İyi. Bir de, evet, bir kutu mum boya. Bu kadarı yeterli şimdilik. Bloknotla boyaları kaptığım gibi denize koştum yeniden. Beni görünce sevindi deniz. Hele onun için bir şeyler yapacağımı anlayınca havalara uçtu sevincinden. Orada kaç saat boyunca kağıdın beyazına denizin bin bir tonunu çaldığımı, denizi kaç resme hükümdar kıldığımı bilemiyorum. Resim bile sayılmazdı aslında yaptıklarım. Anaokuluna başlayan çocuğun mum boyayla yaptığı ilk boya çalışmaları gibi bir yığın karalama. Birbiri ardına çevirdiğim bloknot yapraklarına dokundurduğum renklerle birer damla deniz suyu damlatmıştım yalnızca. Ama olsun, çok beğendi deniz yaptıklarımı, öve öve göklere çıkardı. İrileşen yağmur damlalarıyla, harelenen yüzündeki ürpertiyle devam et dedi. Daha iyilerini bekliyorum senden. Bana geçti ürpertisi, titremeye başladım. Ancak o zaman nicedir yağan yağmurun altında sırılsıklam olduğumu fark edebildim. Bir kısmı ıslanmış, fazlaca ıslananları hamura dönmüş resimlerimi aceleyle toplayıp denizle vedalaştım. Hava kararmıştı. Kim bilir nasıl merak etmişti evdekiler. Umurumda bile değildi. En son ne zaman bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyordum. Kapıyı kocam açtı. Gözlerinde endişeli bir ifade. Daha fazlasını göremedim. Kapkara bir perde indi gözlerime. Son bir gayretle elimdeki şekilden çıkmış resim müsveddelerini uzattım. Son resim çalışmalarım diye fısıldadım gururla. Bayılmışım. Nisa Hanım zorlu bir maratondan çıkmışçasına yorgun arkasına yaslanıyor. Münevvere söyle, çay getirsin bize diyor Dila'ya. Sonra da sehpanın üzerindeki metal kutudan kahverengi ince bir sigar çıkararak zarif hareketleriyle yakıyor. 4 yıl oldu sigarayı bırakalı diyor. Günde bir paketi bulunca o beni bırakmadan ben onu bırakayım istedim. Nehrin elindeki sigara bakıp belli belirsiz gülümsediğini görünce buna takıldınız değil mi diye gülüyor o da. Tütün tütündür doğru ama bu ara sıra kapısını çaldığım minik bir kaçamak yalnızca. Böyle kaçamaklar da olmasa yasaklamalarla yoğulaşan hayatımıza nasıl renk katacağız? Çayını yudumlarken Nisa Hanım'ın neden bu kadar derinlemesine bir anlam içine girdiğini merak etmekten kendimi alamıyor Nehir. Evini, özellikle de çalışma ortamını açtığı bu konuğa ruhunun sır dolu labirentlerini de açmak zorunda değil ki. Bugün yaşananlar yalnızca kendisine tanınan bir ayrılıksa eğer altında yatanın ne olduğunu çok merak ediyor Nehir. Sıkıldıysanız burada kesebiliriz diyor Nisa Hanım. Olur mu hiç diye karşı çıkıyor Nehir. Sizi ve anlattıklarınızı dinlemek benim için zevk. Nerede kalmıştık diye Dila'dan yardım istiyor Nisa Hanım. Bayılmıştın diyor Dila. Kapının eşiğinde yere yığılmıştın ya. Ha evet. Yağmur altında farkında olmadan çok üşümüşüm. Ağır bir zatüre, yanı sıra geçirdiğim ruhsal depresyon. Günlerce kendimi bilmeden yatmışım. Çektiklerime değdi ama. Kalktığımda salonun ortasına kurulmuş, kullanılmaya hazır bir tuvalle harika bir yağlı boya takımı beni bekliyordu. Kenarları sedef işlemeli, palet ve her boydan birkaç tane fırçayla beraber. Renklerle ve çizgilerle dansım yeniden başlamıştı. Yaşamımın belki de en mutlu günleriydi onlar. Doktorlar evden çıkmamı yasaklamışlardı. Uzunca bir süre 4 duvar arasında kalacaktım. Ne gam. Hiç şikayetim yoktu. Elimi fırçaya sürmediğim zamanın acısını çıkartmak, arada açığı kapatmak ister gibi soluk almamacasına çalışıyordum. Yakın çevremde yaşayan hiç kimse kendimi bu denli yormamı hoş karşılamıyordu. Mutfaktaki yardımcımdan bahçedeki bahçıvana kadar. Sözüm ona belli etmiyorlardı bana ama biliyordum. Fısır fısır beni konuşuyorlardı aralarında. Bunalımlarımın yeni tezahürü olarak görüyorlardı belki de resim çalışmalarımı. Yalnız onlar mı? Gecenin geç saatlerinde ayakta dikilmekten mecalsiz kalıp yatağa uzandığımda kocamın endişeli bakışlarıyla karşılaşıyordum. Görmezden gelip boya kokularıyla yorulmuş yorgun bedenimi coşkulu bir sabırsızlıkla nicedir dinginliğini ve huzurunu unuttuğum uykunun şefkatli kollarına teslim ediyordum. Bir an önce uyumak, uyanır uyanmaz da beni bekleyen imge ve renk dünyama kavuşmak için. Tuvale yansıyan renkler ve tonlar durmadan değişiyordu da konu hep aynıydı. Deniz. Öylesine özlemiştim ki onu. Hayır, resim çalışmalarım için ille de karşımda olması gerekmiyordu. Onunla dop doluydum. Göremesem, kokusunu içime çekemesem de fırçamın ucundan o dökülüyordu nasılsa. O zamanlar farkında değildim ama izlenimci ruhumun getirisiydi bu durum. Ve ben gördüklerimin değil, hissettiklerimin iz dönüşümünü resmediyordum. Denizi en iyi tanıyan bendim. Diğer insanlar doğanın bir parçası diye niteleyip geçerken ben onu ruhuyla değerlendiriyordum çünkü. Farklı ruh hallerini renklerle kaynaştırabilmem, onu böylesine iyi anlatabilmem bu yüzdendi. Hüzünlü, öfkeli, sevecen, gülen, ağlayan. Her bir fırça darbesi dile gelip ses verecekti neredeyse. Onu tuvalin üzerinde görmek yetmiyordu artık. Özlemim dayanılmazdı. Hiç ummadığım bir anda, hiç ummadığım bir şekilde gerçekleşti kavuşmamız.